Ayrım 26, Cem Sultan, Minturhan Tan, sayfa 287. Cem yıllar ve yıllar geçse Sasena Şatosu'ndan ayrılmayı hatırına getirmeyecekti. Çünkü Ellen ona her şeyi unutturmuştu. Yerinde ay olup gecesine ışık veriyordu, yerinde gün olup ruhunu ısıtıyordu. En nefis koku onun saçlarında, en parlak nameler onun dudaklarındaydı. Şiir, raks, kahkaha ve her şey Ellen'de vardı. Göğün vermediği, bahçelerin tattıramayacağı, şarabın doğuramadığı, musikinin doyuramadığı şiiri, ıtrı, neşeyi, heyecanı Ellen bakışıyla, gülüşüyle, öpüşüyle, konuşuşuyla bol bol Cem'e sunuyordu. Mutlu aşık bazen fazla saadetten ürkerek biraz elemlenmek isterdi. Talihini kıskandırmamak için ara sıra aradığı bu elem yurdunu düşünmekle, esaret hayatının geleceğini hayal etmekle yüreğine yapışsa bile bir bakışıyla ve bir okşayışıyla onu yeni baştan mesut etmekte gecikmezdi. Bazen Cem istediği kederlerin baskısıyla eline kalemi alır, acıklı şiirler karalardı. Bir gün yine böyle kendi kendine elemlendirerek şu sözleri yazmıştı. Tac-ı Kuba'yı terk edip uryan olayım bir zaman, gurbette seyran eyleyip mihman olayım bir zaman, çengü rübabın sohbeti mutrip tamam oldu hemen, bezmi belada ney gibi nalan olayım bir zaman, geh düşünüp gâhi durup geh gülü ben gâh ağlayıp, geh kan yudup sarhoş olup sekran olayım bir zaman. Ellen şiirin konusunu Cem'in gözlerinde okudu ve hemen duvara koşarak kollarını gerdi, saçlarını dağıttı, bir haç biçimi aldı. Yazıyı bırak zizim dedi. Bana bak, bu haç sana Havva kıyafetiyle ayaklarına kapanan, yüreği gibi tenini de sana veren kızı hatırlatmıyor mu? Cem bu ihtar üzerine Sasenaş Kilisesi'nde ve İsa ile Meryem'den başlayarak bir sürü azizin gözü önünde Ellen'in yaptığı fedakarlığı hatırlamış ve derin bir şükran içinde şiirini yırtarak sevgilisinin dizlerine kapanmıştı. Bu sahneler ara sıra tekrarlanıyor ve Cem her elemlenişte Ellen'e şifa verici varlığından yardım görüyordu. Birbirini tamamlayan bir çift olmuşlardı. Cem sevgilisinden umut, teselli ve haz alıyordu. Ellen de ondan hayalin üstünde açılan dalıp gitme ufuklarına yükselmek için her gün yeni bir kanat almak zevkine eriyordu. Şen ve mesut yaşıyorlardı. Oysa biri de siyaset dolabı durmadan dönüyordu. Cem'i almak isteyen kralların entrikaları çoğalmış, onu elden kaçırmamak isteyen şövalyelerin uyanıklığı da artmıştı. Türk şehzadesine candan bağlı olan Savoy dükü Charles ise gizli gizli çalışıyor, dostunu kurtarmak için her tedbire başvuruyordu. Bu durumda şövalyeler Sassenach şatosunu da emin görmemeye başlamışlar ve Cem'i daha içerilere götürme kararını almışlardı. İki sevgili bir hamlede kurdukları saadet yuvasının yıkılmak üzere bulunduğunu hatırlarına bile getirmiyordu. Sanki Cem Dofenli olmuştu. Ya da Ellen Cem'in nikah altına girmişti. Onlar kendilerini o derece birbirine yakın ve bağlı görüyorlardı. Pürüzsüz bir gaflet içinde sevdalarını yaşatıp gidiyorlardı. Bu büyük rüya Sasenaş şatosu önünde bir sürü atlı gelinceye kadar devam etti ve at kişnemeleriyle silah şakırtıları, aşk uykusunda kavuşma demetleri derleyip duran sevgilileri uyandırdı. Şövalyeler itiraz kabul etmeyen bir eda ile Cem'e yeni bir yolculuk zahmetine katlanmak gerektiğini söylemişler ve atınız, adamlarınız, hizmetkarlarınız hazır cümlesiyle de hemen yola çıkılacağını anlatmışlardı. Talihsiz aşık bu umulmaz darbenin elemiyle çırpınıyor, isyan ediyor, haykırıyordu. Ellen de bir köşeye çekilerek hüngür hüngür ağlıyordu. Ama ne o çırpınışlar ne bu ağlayışlar bir fayda vermemiş, Cem ata bindirilerek şatodan uzaklaştırılmıştı. Zavallı Ellen, candan ve sürekli bir veda bile yapamayarak ebedi bir ayrılığın dikenli kucağında kalmıştı. Gözyaşlarını kilisenin loşluğuna ve gümüş haçın önüne döküyordu. Aşk da nihayet bir hayat hadisesidir. Hayat fani olduğu gibi eserleri de fanidir, gelir geçer. Yaşayan ya da yaşadığı sanılan aşklar gerçekte birer hatıradır. Biz faniler bir yangını hatırladığımız gibi sönmüş bir aşkı da hayal ederiz. Bu hatırlayış o yangının hala devam ettiğini göstermediği gibi o aşkın da hayatiyetine delil teşkil etmez. Cem ile Ellen de tabiatın bu hükmüne boyun eğeceklerdi. Gerçi ikisi de son derece acı duyuyor, çırpınıp ağlıyorlardı. Ama gün geçtikçe o acı yürekten çıkıp zihne girecek ve sızısız bir hatıra haline alacaktı. Bu gönül üzmekte korkusu olmayan tabiatın düşünen yaratılmışlara sunduğu pek yüksek bir şifadır. Eğer o da olmasaydı insanların hali pek harap olurdu ve hayat sönmeyen bir yangına benzerdi. Cem'in Dolphin'den götürülüşü bir esirin köy köy dolaştırılmasına benziyordu. İlkin Burganov şatosuna götürülmüştü. Burası Dabuson'un malikanesiydi ve Cem'e lastik kulesi denilen kısım ayrılmıştı. Hicran esiri şehzade 20 gün sonra Montel-au-Vicomte'a getirildi. En sevdiği Nedim'i Celal Bey hastalanarak Burganov'da kaldığı için Cem bir kat daha elemlenmişti. Ellen'i hatırlayıp dövünüyor, Celal Bey'i düşünüp üzülüyordu. Montel'den Monterey'e ise oradan da Boaz Lamy'e getirildi. Burada tam tamına 2 yıl kaldı. Ne yurttan haber, ne evlattan salık, ne kurtuluş yollarından eser vardı. Fatih'in oğlu artık mahpus hayatı geçiriyor ve bu mahpusluğun müddeti de olmadığı için verdiği azap daha katmerli oluyordu. Cem'in arkadaşları, o günahsız mahluklar, o vefasevirlik kurbanları kendi dertlerini unutarak efendilerine derman arıyorlardı. Hatta iyileşip kafiliye tekrar katılan Celal Bey ile Sofu Hüseyin Bey, Fransız köylüsü kıyafetine girerek Boaz Lamy'den ayrılmışlar, Bourbon dükünün yanına gitmişlerdi. Aynı zamanda da Cem kendisi için özel bir planla yaptırılan kuleye nakledilmişti. Bugün Tour de Zizim adı ile anılan bu kule sağlam bir hapishaneden başka bir şey değildi. 7 katlıydı. Vakıat-ı Cem yazarı kendisine de hapishanelik eden bu kulenin bölümlerini şöyle anlatıyor. 7 tabakaydı. Evvel tabaka ki ziri zamin idi. Kilar ettiler, ikinciyi mutfak ettiler. 3.'ye bir kısım yoldaşlar girdi. 4. tabakayı merhum kenduye mesken etti. Keş şemsi fil felek, 5. merhumun hüddamının meskeniydi. 6. şövalyeler meskeniydi. 7. ki sakaftır, yine kendulere müteallik envai ehli hirfet kafirlerin meskeniydi. Kulenin yüksekliği 10 metreydi, bir tek kapısı vardı, mazgallarla çevrilmişti. Şu kadar ki Cem'in dairesi gerçekten şahane döşenmişti. Her taraf resimli ve zarif halılarla kaplıydı. Bugün biri Paris Müzesi'nde bulunan bu halılar hep Fransa'da yapılmıştı. Yine o daireye birçok tablo levha asılmıştı. Cem'in bu hapishaneden kaçmasına imkan yoktu. Şövalyelerin göz hapsine civardaki halkın dikkati de eşlik ediyordu. Bu halk şövalyelere son derece bağlıydı. Değerli esiri göz hapsinde bulundurmayı bir şeref ve bir borç tanıyorlardı. Şehzade bu mahpus hayatın acılarını avutmak için sık sık ava çıkıyordu. 12 frank muhafız bu çıkışlarda ona refakat eder ve hizmet ediyorlarmış gibi görünerek onu muhafaza altında bulundururdu. Bazen Charles Aleman, bazen Blanchefort bu av eğlencelerine katılıyordu. Cem bir gün yine ava çıkmak istedi. Bundan maksadı hem biraz hava almak hem arazi üzerinde yapmaya başladığı incelemeleri ilerletmekti. Fırsat bulur bulmaz kaçmayı aklına koyduğu için etrafı iyi anlamak istiyordu. Şövalyeler her zaman olduğu gibi bu sefer de iradesine boyun eğdikleri cevabını gönderdiler. Atları ve muhafızları hemen hazırlattılar. Cem dairesinden inip de dışarı çıkınca şövalyelerden Blanchefort'u kapı önünde hazır buldu ve onun hürmetle verdiği selamı iade ederken yanında Nis perisinden de Ellen'den de güzel bir kızın reverans yaptığını gördü, durakladı. O hapishane önünde böyle bir kız zindanda nur gibi bir şeydi. Cem'in gözlerini kamaştırıvermişti. Genç şehzadenin bir eli dizginde, bir eli eğer kayışında kalmıştı. Bütün süvarileri imrendiren o meşhur sıçrayışı yapamıyor, ata binemiyordu. Süvari elbisesi giyilmiş olan kız, Osmanlı İmparatorluğu'na aday olarak yaşayan şehzadenin bu şaşkınlığını pek belli bir gururla bir süre seyrettikten sonra ilerledi. Elinde bulunan çiçekten örülme çelengi uzattı. "Lütfen kabul ediniz prens, değersiz bir kızın kıymetsiz hediyesidir," dedi. Cem hızla ve heyecanla çelengi alırken Şövalye Blanchefort ilerledi. "Takdim edeyim Haşmet Mehap," dedi. "Biraderimin kızı Marie, büyük üstad Dabuson'un da yeğeni. Sizi avda görüp vuruculuğunuza hayran olmak istedi, ben de getirdim." Cem çelenk elinde ata sıçradı. "Kıza teşekkür ederim," dedikten sonra Blanchefort'a da şu cevabı verdi. "Matmazel bizim avdaki beceriksizliğimize hayran olmak istiyorlarsa emellerine ereceklerdir. Kendilerine hayran oluşumuzu görmeyi diliyorsa bu da şimdiden oluşmuştur." Mary gülümseyip eğildi ve atlandı. 12 muhafızın 6'sı önde, 6'sı arkada yürüyordu. Burganöf güzeli şehzadenin sağında, amcası solunda ve 3 Türk bey de arkada bulunuyordu. Cem kaçmak emelini yüreğinden kaçıran Burganöf güzeliyle konuşuyor, sudan ve havadan söz açıyordu. Ama konuşan dudaklarıydı. Aklı Mary'nin güzelliğini ölçmekle meşguldü. Mary ince ve sarışın bir güzeldi. Bütün hatlarında çapkınlık, şuhluk ve ihtiras gülümsüyordu. Yeşil gözleri zekanın bulabildiği en parlak bir salıncak gibi duygu ve sezgi içinde kesintisiz oynuyordu. Tabiat onu yalnız güzel ve zeki yaratmamış, yalnız kıvraklıkla süslememiş, derin bir zarafetle de donatmıştı. Hatta Cem onu yüksek bulmaya, bu zarafeti dolayısıyla başlamıştı. Kızın göğsüne işlediği bir ay yıldız daha ilk bakışta şehzadeyi heyecana düşürmüş ve kızın zarafetine iman getirmişti. Şövalye Blanchefort'un boynunda sallanan altın aça karşı kızın göğsünde parlayan bu ay yıldız, Cem'i bir anda mağlup eden bir tılsım oluverdi. Genç şehzade bu yenilişin hazzıyla sarışın Mary'yi hayalinde yükseltiyor, yükseltiyor, bir ay haline getiriyordu. Kız konuşan dudakla düşünen baş arasındaki ayrılığı sezinlediği için bir sırasını düşürdü. "Prens," dedi, "bir şey sormak isterim, müsaade eder misiniz?" "Memnuniyetle." "İlk aşkı kaç yaşında tattınız?" Cem güldü ve Şövalye Blanchefort'a gizli bir bakış attıktan sonra cevap verdi. "Şimdi." Kız bir kahkaha savurdu. "Fransızcayı güzel konuşuyorsunuz ama kelimeleri yanlış anlıyorsunuz. Ben son aşkınızı sormadım, ilk aşkınızı sordum." "İlk aşk yürekte yaşayan aşktır. Bunu da bugün tadıyorum." "İltifatınıza teşekkür ederim ama sözüme doğru cevap vermek tenezzülünde bulunsaydınız bir merakımı gidermiş olacaktım." "Nasıl merak bu, lütfen söyler misiniz?" "Türk erkekler pek genç yaşta aşık olurlar ve kadınları da aşık yapmak yolunu bulurlarmış. Acaba gerçek mi?"
"Türk daha beşikteyken sevmeye başlar matmazel. Güzelliğe bağlılık bizim halkımızda bilinçten önce oluşur. Biz gözümüzü dünyaya aşkla açarız ve aşkla kaparız. Öyle olmasa hilkati, fazileti, yüksekliği yurdumuzda bu kadar canlı yaşatabilir miyiz?"
"Siz aşkı değil, yurt sevgisini anlatıyorsunuz."
"Her aşk o sevgiden doğar matmazel."
"Ya şimdi tattığınızı söylediğiniz aşk?"
"O da öyle. Çünkü bir güzelliğe değer verebilmek, o güzelliğin nurunu yüreğe geçirmek yeteneği yurt aşkını damarlarda yaşatmakla mümkündür. Damarda da kan olmazsa hayat ve o kan yurt aşkıyla beslenmemişse yüreklerde sevgiye yatkınlık olmaz."
"Demek ki siz kadınları severken de yurdunuzu düşünürsünüz."
"Güneşe, denize, çiçeğe bakıp Allah'ı düşündüğümüz gibi."
"İlginç düşünce."
"İlginç fikir değil matmazel. İçsel bir gerçeklik. Hele bizim için, Türkler için."
"Biz aşkı aşk olarak tanırız ve aşkı aşk olduğu için severiz."
"Aramızda o kadar büyük uzlaşmazlık yok matmazel. Nuru bulun da kaynağı ne olursa olsun."
"Her kaynaktan su alınır mı prens? Bazı kaynak var ki bulunduğu yere çıkmak için kanat ister. Bazı kaynak da var ki el erişmek için uçurumlar inmek lazım."
"Seven uçar da iner de. Hele siz bir sevin. Sözümün doğruluğunu o zaman daha iyi anlarsınız."
"Bana sevmeyi tavsiye edebilir misiniz? Sevmek bazen felaket olurmuş."
"Sevmemek ruhen kör yaşamaktır matmazel. Bundan daha büyük bir felaket olur mu?"
Demek ki mutlaka seveyim.
Mutlaka. Mary dalgın dalgın düşündü ve içini çekerek inledi.
Seveyim ama kimi?
Sizi seveni, çiçek kokusunu koklayana verir.
Kız bir daha içini çekti. Ben Gonca'yım prens, kokumu yüreğimde yaşatıyorum.
Cem'in nedimlerinden biriyle konuşarak geride kalmış olan amcasına seslendi.
Prens Hazretleri dört nal emrediyorlar.
Şimdi alay bir fırtına olmuş, tozu dumana katarak uçuyordu. Bu uçuşun kanadı Mary'di. Öbürleri bilinçsiz birer yaprak gibi bu güzel kokulu kanadın cazibesine tutulmuşa benziyor, adeta sürükleniyorlardı. Her şeyden önce bir Türk olan Cem önce süvariliğin zevkine kapıldı, atıyla ve atın köpüklü uçuşuyla ilgilendi. Mesafeleri nallara çiğnetirken göğüslerine bir gök enginliği gelen sipahiler gibi onun da göğsü kabarıyor, içinde tabiatı yenmek gururu uyanıyordu. Gözleri başkalaşmış, damarları şişmiş ve benliğine nehirleri büküp ıslak bir şerit haline koyan, yüce dağları basit bir eşik gibi aşan Türk sipahilerinin sonsuz kudreti sinmişti. O da koşmak, şu yabancı toprağı eze eze ve titrete titrete koşmak, kendi yurdunu buluncaya kadar koşmak istiyordu. Bir aralık gözü yanı başındaki Mary'e ilişti ve hayalden gerçeğe döndü. Bu dönüş attan düşmek kadar ona acı geldi. Çünkü bir sipahi değil, esir bir şehzade olduğunu hatırlamıştı. Artık neşesizdi. İçindeki gurur, içindeki yanıltıcı kudret hep silinmişti. Hürriyetinin şu gözle görünen sahada at koşturmaya özgü olduğunu anlıyordu. İşte bu anlayış onda yeni bir kin uyandırdı. Bir şehzade olmasına, kürenin en büyük tahtını kendine layık bulmasına rağmen bir sipahi kadar hür ve bir sipahi kadar hamleci olamayışının hıncını kendini esir edenlerden çıkarmak istedi, gözünü Mary'e çevirdi. Onu siyaset dolandırıcısı şövalyelerin sözlerini ayak altına almaktan çekinmeyen o yıkıcı papazların bir simgesi gibi görüyordu. Gerçi güzelliğini beğeniyordu, zekasını sevmeye başlamıştı. Ama o güzellikte şövalyelerin çirkin ruhuyla bir hısımlık, o zekada D'Aubusson'ların, Blanchefort'ların yalancılıklarıyla sıkı bir münasebet seziyordu. Bu yüzden de onu yıkmak, hırpalamak, ağlatmak ve kıvrandırmak istiyordu. Kızı üzmekle öbürlerine azap çektireceğini sanıyordu. Ruhsal bir buhranın pençesi altında zalim bir düşünce geçiren Cem, sevdiği oyuncağı kırmayı tasarlayan bir çocuk gibi hırçınlaşmış, bu oyuncağı nasıl ve ne surette kırabileceğini tespit etmeye çalışıyordu. Bu aralık gözüne Mary'nin bindiği atın ağzı çarptı. Hayvan köpükler içinde sinirli bazı hareketler yapıyordu. Cem bir anda onun yemi azıya almaya çalıştığını anlamıştı. Eğer hayvan diliyle ve dişleriyle yapmak istediğini başarırsa Mary tehlikeye düşecekti. Çünkü dört nala kalkmış ve arkalarına da bir düzine gürültü takmış olan herhangi coşkulu bir atın yemi azıya alması kesin bir tehlikedir. Değme süvari o tehlikeyi gideremez ve hele bir kadın eli ağzına takılan esaret yularını değerden düşürebilmiş olan böyle bir hayvanı kolay kolay uysallaştıramaz. Cem bu görüş üzerine ilkin hıncını unutur gibi olduğu insani bir duyguyla kızı gerçekleşmek üzere olan felaketten haberdar etmek istedi. Sonra böyle bir olayın kendi kuruntusuna uygun düşebileceğini düşündü, sesini çıkarmadı. Yalnız kendini hazırladı. Atın üstünde daha ciddi bir vaziyet aldı ve bütün dikkatiyle Mary'nin hayvanını denetlemeye koyuldu. 2-3 dakika sonra Cem'in sezdiği şey oldu. Mary'nin bindiği genç hayvan gemi azıya geçirdi ve süvarisinin hakimiyetinden kurtulduğunu anlar anlamaz öç alan bir sevinçle rüzgara döndü, eski yürüyüşünün iki misliyle ileri atıldı, kümeden ayrıldı, hendekleri sıçrayarak, tümsekleri aşarak uçmaya başladı. Bütün atlılar ehlilikten kendi kendine azat ederek taş devrinin neşeli ve hür hayatına kavuşan azgın hayvanın uçuşuna hayretle ve dehşetle bakıyor, kendi atlarının o uçuş önünde yaya kaldığını sezerek telaş ediyorlar. Yalnız Cem bir adımı iki yaptıran güçlü mahmuzuyla hayvanını öbürünün izinde koşturuyor, aralarındaki mesafenin genişlemesine meydan vermiyordu. Tatlı bir yürüyüş içinde çeşit çeşit hayaller kuran Mary, o yürüyüşün köpüklü bir akış halini alması üzerine önce şaşırdı, dizginlere asılıp atın hızına gem vurmak istedi. Ama gücünün böyle bir sonuç almaya uygun olmadığını, atın kendi iradesini kendi elinde tuttuğunu görünce korktu. Hayvanın yelelerine sarılarak bağırmaya başladı. 10 dakikada öbür süvarileri belki 1 kilometre geçmişler, sık bir ormanın kenarına kadar gelmişlerdi. Cem hayvanının karnını kan içinde bırakmak suretiyle Mari'nin hemen hemen yanı başında bulunuyor gibiydi. Korkudan aklını kaybetmek derecesine gelen kız şehzadenin yakınlığını yarım yamalak seziyor ve her saniye düşüp parçalanmak endişesinden doğan göz karartısı içinde Cem'in hayalini silik bir gölge gibi ayırt edebiliyordu. Ama tehlike adım başına büyüyordu. Belki 3, belki 1 dakika sonra atı ormana girecekti. Bu giriş Mari için süvari olarak mezara girmek gibi bir şey olacaktı. Çünkü başının ağaçlara çarpması ya da atın o şuursuz uçuş dolayısıyla bir çukura düşmesi pek muhtemeldi. Bunu bütün o korkusuna rağmen Mari de anlamıştı. Son bir ümitle bağırıyordu. ''Prens, yetiş, ölüyorum!'' Cem bu yardım çağıran seste hıncını gıcıklayan bir tırnak sesinledi ve aynı seste düşmüşlere yardımı borç bilen bir erkek yüreğine heyecanlandıran bir yalvarış buldu. Atını var gücüyle mahmuzladı, canı yanan hayvanın kuvvetli sıçrayışıyla Mari'nin yanına kadar geldi. Gözlerini kapamış ve bembeyaz kesilmiş olan kızı, Türk sipahilerine yakışır bir kuvvet cilvesiyle eğerden aldı, kucağına yatırdı. Atını da dizginle değil, baldırının baskısıyla yana çevirdi. Ormandan biraz uzaklaştırdı ve ardından yarı baygın kızın yüzüne doğru eğilerek kurtuluşunu müjdeledi. ''Geçmiş olsun Matmazel, tehlike savuştu.'' Kız henüz silinmeyen korkunun bulutlarıyla bir gece denizine benzeyen gözlerini açtı, mırıldandı. ''At, benim atım, o nerede?'' ''Gidiyor, hala gidiyor. Bir çukura düşünceye kadar da galiba gidecek.''
''Amcam?''
''O geride.'' Gerçekten de öbür süvariler çok geride kalmışlar, görünmüyorlardı. Bunun nedeni hayvanların koşmaması değil, Blanchefort'un bayılmasıydı. Savaşçı papaz sevgili yeğeninin tehlikeli bir duruma düştüğünü görünce ilkin ardına düşmek istemiş, atını zorlamaya koyulmuştu. Ama kızın rüzgara binmiş gibi uçup gittiğini ve bu uçuşun yaman bir uçuş olduğunu anlayınca bayılıp kalmıştı. 12 muhafız bir türlü ayılamayan muhterem şövalyenin başında halkalanmışlar, ona yardım etmek bahanesiyle yorgunluk çıkarıyorlardı. 3 Türk beyi, Cem'in Nedimleri de sanki efendilerini uçan kızla yalnız bırakmak ister gibi orada kalmayı tercih etmişlerdi. Onlar, bu beyler, görüşü ve sezişi güçlü adamlardı. Şehzadenin bir kızı gemi azıya alan attan değil, kartallar ağzından da alabileceğini biliyorlar ama edep ve riayeti unutmuyorlardı. Frank kızıyla Cem'i yalnız bırakmayı bir tür terbiye borcu sayıyorlardı. 26. Ayrımın Sonu. Sayfa 298.